Kurtlaşlarım! Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Muvaffakiyeti Türk milletinin doğumun değerli ordusunu bir ve beraber olarak azınkarlığına yürümesine başlıyor. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, açıkta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü bu asıl medeniyet seviyesine üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
Merhaba, tekrar merhaba. En büyük bayramımız kutlu olsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Yayında bir sıkıntı var, biliyorum, farkındayım bunun ama yapılacak çok da fazla şey yok doğrusunu isterseniz. Çünkü hani bu herhangi bir sıradan sıkıntıdan kaynaklanan bir şey değil. İnternet üzerinden Türkiye'de hani muhteşem Cumhuriyetimizin 97. yılında bu muhteşem kutlamayı yapacağımız sırada başımıza gelmiş önemsiz şeylerden bir tanesi. En azından onu söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta öyle ya da böyle bu yayın bir şekilde yerini alacak, bir şekilde bulunduğu yerde duracak ve herkes bilecek ki şunu. Cumhuriyet'in 97. yılını kutlarken ne bir şeye ne başka bir şeye ihtiyacımız var. Sadece kendimize. Hoş geldiniz. Günaydın diyorum. Bugün büyük bayramın coşkusuyla günaydın diyorum hepinize. O yüzden de her zamanki sıradan alıştığınız kutlamayı, oradaki günaydınlaşmayı biraz pas geçerek başladım. Ama dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi her sabahki gibi farz edin lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şividobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Hadi bakalım, izleyebilenler yayını paylaşsın. İzleyemeyenler de artık yapacak çok fazla bir şey yok ama ben sosyal medya üzerinden yine de çağrım yapayım herkese. Oturalım, konuşalım, konuşabildiğimiz kadar en azından. İnsanları çağıralım, davet edelim. Biz Cumhuriyeti konuşuyoruz, siz de konuşun diyelim. Çünkü bugün, üstelik çoğu da hiç inanmadığı halde Cumhuriyet'in erdemlerinden, faziletinden, iyiliğinden, güzelliğinden bahsedecek, güzellemeler yapacak insanlar. Yere göğe sığdıramayacaklar. Ondan söz edip, sürekli onu anlatıp aslında hiçbir şey yapmamak nasıl bir şeydir? Bir parça onu konuşacaklar. İstedim ki biz bunu yapmayalım. Biz olmasaydı ne olurdu biraz onun üzerinden konuşalım. Çünkü asıl yapmamız gereken o gibi geliyor bana. Yayının ikinci bölümünde size göstereceğim. Türkiye'de yayınlanan ve iktidar kontrolü altında olduğunu artık Sağır Sultan'ın duyduğu gazetelerin tamamı bugün bir iletişim firmasının, bir cep telefonuyla iletişim firmasının verdiği reklamı kullanarak Cumhuriyet Bayramı kutlamışlar. Gerçekten işlerine çok gelmiş. Bu son dönemin çok sık uygulanan sistemlerinden bir tanesi oldu aslında. Cumhuriyeti anmaktan, demokrasiyi, laikliği anmaktan vazgeçen, bundan hoşlanmayan insanların çok sıkça başvurdukları bir yöntem bu. Şöyle yapıyorlar. Onlar bir cumhuriyet reklamı hazırlıyorlar. Yani böyle sür manşete yerleştirilebilecek ya da dikine kullanılabilecek bir reklam. O yerleştiriliyor ve deniliyor ki işte kutladık cumhuriyeti. Çünkü bugüne kadar aslında insanlar, sıradan insanlar, bizler yani sıradan ölümler, göklerden gelen karardan falan bahsetmiyorum. Bizler sıradan ölümler. Bunu yapmayanları ayıplardık. Ama biliyor musunuz ya da üzerinde hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama giderek bundan vazgeçilmesinin gerekçesi bu ülkede aslında kendini demokrat, özgürlükçü, hatta devrimci olarak tanımlayan insanlar. Denildi ki bu bir zorunluluk halinde olmamalı. Eyvallah, zorunluluk halinde olmamalı. İnsanlar bu kutlamayı yapabilmeli. Elbette yapabilmeli. Sorun bu değil. Ama bugün tam da istediğim hikaye bu. Unutmak, cumhuriyet olmasa olmazdık diyoruz yani. Cumhuriyet olmasa ne olurdu? Bugün biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum ben. Çünkü yayının başlığında gördüğünüz o kelimelerin tamamı Orhan Veli'den yapar mı biliyorsunuz. Neler yapmadık şu vatan için, kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik der ya Orhan Veli. Biraz ondan araklayarak söyledim bunu. Neler yapmadık cumhuriyet için, kimimiz öldük, kimimiz zeybek oynadık. Biliyorsunuz Cumhuriyet Haftası başladığı andan itibaren, bayram kutlaması yavaş yavaş gündeme geldiği andan itibaren çok tuhaf bir şey oluyor. Türkiye'de cumhuriyet değerleri konusunda o güne kadar çok ses çıkarmayan, söz söylemeyen insanlar bir anda takır takır televizyon reklamları vermeye başlıyorlar mesela. Bunlar öyle reklamlar ki bayağı, hani televizyonlar açısından baktığınız zaman bayağı kalıplı kıyafetli, epeyce para getirecek reklamlar bunlar. Hazırlanıyor, üzerinde ciddi prodüksiyon çalışmaları yapılıyor falan. Hepsi bir kenara, bütün bunları dışında bırakın, insanların oturduklarında karşısına akşamları çoluk çocuk, hani yapacak başka da bir şey olmadığı zaman, özellikle böyle pandemi koşullarında, hüngür şakır ağladığı reklamlar bunlar. Kiminde Atatürk zeybek oynuyor, kiminde bir çocukla konuşuyor, kiminde başka bir yerden alınmış bir görüntüsü üzerine duygusal bir metin okunuyor. Çok güzel sesli aktörler, çok güzel sesli aktrisler okuyorlar üstelik bunları. Yani dinlediğiniz zaman etkilenmemeniz mümkün değil. Mesela Türkiye'de cumhuriyet değerlerinin nasıl takır takır yok edildiğini gören, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi artık bu işi seriye bağlamış durumda. Atatürk zeybek oynuyor. Atatürk zeybek oynuyor da Atatürk'ün üzerinde dizinen o Efe gibi yere vurarak zeybekte ayağa kalktığı toprak ne hale geldi? Bunun üzerine hiç kimse konuşmuyor. Mesela o holdingin yöneticisi hanımefendi bugün Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı'na en çok güvendiğini söyleyen iş dünyası insanlarından bir tanesi. Oysa cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, cumhuriyetin kurulduğu tarihten yani 97 yıl önceden ilk kuruluş aşamasında gündeme getirilen ekonomik iktisatla, ekonomik bağımsızlıkla da, ekonomik o özgürlükle de, ekonomik iktisat diyorum, iktisadi bağımsızlıkla ne kadar yakından alakalı olduğunu bilmek demek. Biz dün daha yayını kapatmadan artık Türkiye'de döviz öyle bir seviyeye gelmişti ki insanlar şunu söylüyorlardı ciddi ciddi. Bu saatten sonra yılbaşına girerken biz doları ve euroyu nerede göreceğiz hiç kimse tahmin edemiyor. İnsanların, sıradan insanların söylemesi de üstelik hiçbir şeyi değiştirmedi. Merkez Bankası Başkanı çıktı konuştu. Dedi ki Türk lirası tarihinin en değersiz seviyesinde. Doğru. Türk lirası tarihinin en değersiz seviyesinde. O Türk lirası ki Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte aslında uluslararası ailesinin saygın bir üyesi olarak kendini göstermek isteyen bir devletin kendi parasıdır. Türk lirası deyip geçtiğimiz, hani bazılarının TL, kötü televizyon sunucularının TL dediği o para var ya, o para bizim ekonomik bağımsızlığımızın simgesidir aynı zamanda. Ve bir doların, bir euronun karşısındaki hali bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını yerden göğe kadar ilgilendirir. Mesela o paranın kazanılabilmesi, üretilebilmesi, yeniden üretime sokulup saygın dünya ailesinin içinde başka ülkelerle ticaret yapılırken kullanılabilmesi için bu ülkenin etkin kaynaklarının olması lazım. Mesela cumhuriyetin faziletini, erdemini sadece Atatürk'lü reklamlarda dizini zeybek oynarken yere vurarak göstereceğini sanan holding sahipleri, bu ülkenin mallarının nasıl sağa sola satıldığını da bilip onları da konuşmak zorunda. Eğer onlardan bahsetmiyorsanız, bugün şeker fabrikasından uçak fabrikasına kadar cumhuriyetin bütün kazanımlarının nasıl yok edildiğini görmüyorsanız eğer, cumhuriyetin çok da kutlanacak bir yönü yok. Gerçekten yok. Cumhuriyet Neresinden bakarsanız, neresinden tutarsanız tutun. Aslında öyle çok da fazla üzerinde konuşulacak bir kavram değil. Sadece kullanan biz değiliz çünkü. Yeryüzünde pek çok cumhuriyet var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplantı yapıldığı zaman orada oturan üye ülkelerin önlerindeki ufacık levhalarda isimlerini görüyorsunuz. Küçücük isimler onlar. Çoğu cumhuriyet. Cumhuriyetin ne olduğunu, erdemini, faziletini konuşmak için onlara bakmak yetmiyor işte. Cumhuriyetin getirdikleriyle birlikte biz bugüne kadar nelerini taşıyabilmişiz, bir parça bunun üzerinde durmak gerekiyor. Yayının başında dedim ya Orhan Veli'den aldım diye, neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyordu Orhan Veli. Ben de neler yapmadık cumhuriyet için, kimimiz öldük, kimimiz zeybek oynadık diye koydum başlığı. Çünkü zeybek oynamakla, aynı şekilde bir holding sahibinin Türkiye'de cumhuriyeti kutlamasıyla sadece o reklamın karşısında ağlayıp cumhuriyetin bugün nereye geldiği konusunda hiçbir fikir beyan etmeyen, sesini çıkartmayan yurttaşın yaptığının arasında zerre kadar fark yok. Belki o evinde otururken şunu yapabiliyor. Gerçekten bunun olma ihtimali var. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili o konuşurken şunu diyor. Ya Türkiye'de ekonomi çok kötü durumda. Anlatılanların %100'ü hatta %105'i yalan. Ama buna rağmen hala umut var. Ama bunun için kendisini elini taşın altına nasıl sokacağı konusunda zerrece fikir beyan etmiyor. Üstelik bundan rahatsızlık da duymuyor. Sadece dostlar arasına geldiği zaman neler yaşıyoruz, her şey ne kadar kötü, bundan sonra daha da ne kadar kötü olabilir, bunlar konuşuluyor Türkiye'de. Gerçekten insanların konuştukları, yaptıkları şey sadece ve sadece bu. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Ama cumhuriyet dediğimiz şey, ta o gün yani 29 Ekim 1923 günü, hani bugün çok gördünüz ya, yarın efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz sözü. O sözün eşliğinde sadece tek bir cümleyle kutlanılabilecek, üzerinde anlamı düşünülebilecek bir şey mi? Oysa 16 Mayıs 1919 günü İstanbul'u terk ederken Atatürk'ün kafasındaki fikir zaten cumhuriyet. O dönemin ismiyle elbette Mustafa Kemal'in kafasında sadece cumhuriyet fikri var. Çünkü eşit yurttaşlık felsefesi üzerinden hareket ediyor. Hayatı, okudukları, hani hep söyleniyor ya size söz vermiştim. Hayatının ömrünün 1/3'ü savaş meydanlarında geçmiş bir insan diye. Neden böyle söylenir bir insan için? Yani sadece savaş meydanlarının içinde olmak mı? Yoksa o savaşların getireceği barışın sonunda nereye ulaşacağı konusunda bir fikir sahibi olmak mı? Atatürk, yaşıtlarıyla birlikte 1899 günü Mart'ın ortasında İstanbul'a gelir. Biliyorsunuz Manastır'da askeri idadiyi bitirmiştir. Artık subay olmak yolunda ilerleyebileceği yer, önündeki hedef Harbiye'dir. Ve İstanbul'a gelir, Harbiye'ye kaydolur. Aradan geçen 6 yıl boyunca sadece İstanbul'dadır. O İstanbul'da okuduğu dönemde sadece okuldaki kitapları okumakla kalmaz. Bir yandan o dönemin içinde tartışılan dönemi hatırlayacak olursanız, hani özgürlük fikrinin daha çok yerleştiği, artık insanların yurttaşlık üzerine bütün dünyada konuşmalarının İstanbul'a da biraz yansıdığı, Anadolu'ya çok geçmez çünkü o dönem içinde, o fikrin temellendiği bir dönemden bahsediyorum. 6 yıl boyunca 1905 yılında harp okulundan, harbiyeden mezun oluncaya kadar sadece bunlarla ilgilenir. Yakın arkadaşları vardır yanında. Sonradan silah arkadaşı olur onlar ona. Aynı silahın etrafında genç bir cumhuriyet oluşturmak için yedi düvele karşı. Yalan değildir bu yedi düvel sözü. Coşku için söylenmemiştir. Gerçekten dünyanın en büyük ordularına karşı savaşılır. Üstelik bu savaş 1905 yılında harbiyeden çıktıktan sonra direkt hayatının içine girer Atatürk'ün. O kadar çok cephede savaşmak zorunda kalır ki 1905'te Balkanlardaki çalışmalarının hemen ardından önce Trablusgarp Savaşı'na katılır. Ardından biliyorsunuz bizlerin de hepimizin tarihimizde son derece büyük önemi olan Çanakkale-Anafartalar Savaşı olur. Bu dönemde 1. Dünya Savaşı'nın çıkışıyla birlikte yaşanan yepyeni bir mücadele alanı vardır. Ama hepsinin ötesinde bütün bunlar bittikten sonra İstiklal Harbi başlar. Ulusal Bağımsızlık Savaşı verilmek üzere cephelerde geçmiş bir ömür artık meyvesini almak üzere yola koyulur. Ve o yola koyulurken hani kendisi de söylediği gibi, kendi sözünde de vardır ya, hiç durmamak üzere yürümeyi kafalarına koyanlar yorulmazlar diyor. Gerçekten ömrünün, kısacık ömrünün, 57 yılı çok uzun saymayın insan ömrü için, kısacık ömrünün içinde artık nerede duracağı netleştiği ana kadar sesini çıkartmadan yürür. Bir hedefi vardır çünkü. O hedef dostlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte gerçekleşecek cumhuriyettir. Ve kademe kademe önce yurt çapında yapılan, Yani bütün bağlarını koparttıktan sonra, en son bütün apoletlerini söküp attıktan sonra sıradan bir yurttaş olarak, bir asker olarak ama gönülden bir asker olarak Anadolu'ya çıktığı andan itibaren önce kongreler, sonra ulusal mücadelenin örgütlenmesi için çalışmalar ki bu çalışmaların pek çoğunu aslında o örgütçülük çalışmalarını Mustafa Kemal çok farklı yerlerde yapmıştır. Trablus'tayken mesela bu çalışmaları yapar. Derne'de benzer çalışmaları vardır. Oradaki yerel direnişi örgütlemek konusunda çalışır. Tobruk aynı çalışmaları yapar mesela. O örgütlemeyi gerçekleştirdikten sonra milli mücadele başlar. Çok sert bir mücadele bu. Bugün insanlar baktıkları zaman, sadece internet üzerinden gördükleri zaman, Google hazretlerine sordukları zaman kısacık bir A4'ün içine sığdırılabilecek şekilde basit görebiliyorlar bu mücadeleyi. Dedik yani bugün olmasa ne olurdu, cumhuriyet olmasa ne olurduyu konuşalım. Diğerini herkes konuşacak, bugün saatlerce anlatacaklar. Kafanız şişecek, emin olun. Üstelik çoğu hiç de inanmayan insanlar yapacak. Sürekli olarak televizyon ekranlarında Atatürk'ün zeybek oynarken görüntüsünü göreceksiniz. Bir çocukla konuşmasını göreceksiniz. Ama fikrinin ne kadar bugüne kaldığını hiç kimse tartışmayacak, hiç kimse konuşmayacak. Cumhuriyetin temel eserlerinin bugün ne noktada olduğunu insanlar düşünmeyecek. Herkesin aklında bambaşka bir hayal var. Herkes o günün akşamını, yani 28 Ekim'den 29 Ekim'e geçiş sırasını Atatürk'ün nutukta anlattığı kadarıyla biliyor. Sadece o kadar. Yani bir grup yakın arkadaşını yanına toplayıp, efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz dediği o sofrayı hatırlıyor önce. Ama sofranın ötesinde 29 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yaşandığı konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Belki de hayatınızda ilk kez duyacağınız bir şey söyleyeceğim size. Meclis tutanakları biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu için adı, yani millete ait olduğu için meclis tutanakları açıktır. Ve 29 Ekim günü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısına İsmet Paşa başkanlık eder. Meclis başkanı İsmet Paşa'dır, kürsüde o oturur ve o gün çok sıradan bir gün gibi yaşanır aslında. Çünkü kafaya konulan şey bir gece önceden planlanmış, sadece ertesi gün yapılması istenen, o gün düşünülen bir şey değildir. Zaten bir kurgunun içinde gelinmiştir. Eşit yurttaşlık hakkına sahip olması gereken insanların bundan çok büyük bir şey gibi bahsetmeleri beklenemez. Mustafa Kemal Paşa da öyle bahseder zaten. O gün meclis açıldıktan sonra çok sıradan gündem maddeleri konuşulur ve günün en önemli maddesi, o gün orada konuşulan en önemli madde, memur çocuklarının yatılı okullarda ne kadar para verip veremeyecekleridir. Bunun üzerine verilen bir önerge, al aşağı ver yukarı, saatlerce tartışılır. Çünkü bu önemlidir. Devletin, devleti yönetenlerin elinde avucunda yoktur ama o çocukların okuması gerekmektedir. Tıpkı Büyük Önder'in söylediği gibi, hani benim manevi mirasım bilimdir, akıldır diyor ya, tıpkı bunun için o çocukların okuması gerekmektedir. Ve o gün orada konuşulan, tartışılan önergenin eşliğinde ödenebilecek bir para üzerinde mutabık kalınır. Ancak bunun üzerine kanunda yapılacak, anayasada yapılacak değişiklik üzerinden yeni yönetim sisteminin cumhuriyet olacağı tanımlanır ve tartışma ondan sonrasında devam eder. Ama öncesinde rutin bir devlet işleyişi vardır zaten. Bunu niye anlattım size biliyor musunuz? Derdim şu, çok büyük özellikler atfediliyor. Onlar, bunlar, cumhuriyet şudur, cumhuriyet budur. Cumhuriyet biziz. Cumhuriyet sizsiniz. Bu yayını izleyen herkes, doğan her çocuk cumhuriyet. Ve cumhuriyet eğer onlarla devam edemezse hiçbir manası yok. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önlerinde küçücük levhalar olan ülkelerin pek çoğu cumhuriyet zaten. Emin olun. Ama her birinin yaşadığı şey bambaşka. Oysa burada gencecik bir cumhuriyetin eşliğinde 97 yıllık, devletler tarihinde çok kısa bir süredir bu, 97 yıllık bir cumhuriyet konuşuyorsak eğer, biz temelleri kadar kurulduğu zemini de konuşmak zorundayız. Neyin üzerine kuruldu cumhuriyet? Yani ümmet olmak dışında başka bir vasfı olmayan, birilerinin kölesi olan, alınan, satılan, sürülen, bir yerden bir yere gönderilen, orada yaşaması istenilen, çok hoşlanılmazsa sürgüne yollanan, yazması, çizmesi, düşünmesi, okuması yasaklanmış insanlar grubundan, eşit yurttaş statüsüyle bir kurucu ortaklığın içinde yer alabilecek yurttaş sıfatı kazanmış insanlar. Cumhuriyetin farkı budur. Cumhuriyet sizsiniz. Bugün oturduğunuz yerdir cumhuriyet. Bugün oturduğunuz evdir. Gitmek için belki can attığınız, belki sokurdandığınız iş yerinizdir cumhuriyet. Cumhuriyet çocuklarınızın gittiği okuldur, kullandığınız hastanelerdir. Cumhuriyet bugün açıp okuduğunuz gazetelerdir, okuma hürriyetinizdir. Cumhuriyet sizsiniz. Cumhuriyet dediğiniz koskoca bir yaşam ve o yaşamın nasıl inşa edildiğini bilmeden hiçbir şey yapabilmek mümkün değil maalesef. Bugün gazetelerde çoğu üstelik hiç inanmadan Cumhuriyet'in erdemini, faziletini anlatacak insanlar size. Çok acayip insanlar, çok acayip şeyler anlatacaklar. Sosyal medya üzerinde çok tuhaf şeyler duyacaksınız. Pek çoğu yalan olacak onların. Birilerinin, üstelik adını bile açıklamaktan aciz, utangaç birilerinin paylaşmaya korktuğu saçma sapan şeyler olacak onlar. Ama sadece şu kadarını bilin yeter. 97 yıllık Cumhuriyet, aslında üzerine oturduğu temeller kadar bulunduğu zeminin de tartışılması gereken bir şeydir. Olmasa ne olurduk sorusunun cevabı bugün vereceğimiz en önemli cevaplardan bir tanesi. Hatta bana kalırsa en önemlisi. Çünkü eğer Cumhuriyet olmasa bugün her şeyi bırakın yurttaş olduğunuzu söyleyebilme hürriyetiniz olamazdı. Eğer Cumhuriyet olmasaydı bugün ben bu ekranın karşısına çıkıp sizlerin karşısına çıkıp şu kesilen yayının içinde karşınıza çıkıp Cumhuriyet sadece zeybek oynamak değildir diyemezdim. Oysa bunu söylemek gerekiyor. Çünkü bizler bunu söylemezsek Cumhuriyet'in anlamı daralacak. Cumhuriyet sadece televizyon reklamlarını sıkışacak. Sadece gazetelerin 29 Ekim günü verdiği özel ekler olacak mesela Cumhuriyet'e inandığını söyleyen gazetelerin. Ya da bambaşka gazetelerin her sabah Cumhuriyet'e ana avrat küfreden, Atatürk'e ana avrat küfreden gazetelerin, bir takım paçavraların verilen bir iletişim kurumunun reklamı eşliğinde biz de kutladık işte deyip çıkabileceği bir kavram olacak. Oysa Cumhuriyet dediğiniz şey halk olmazsa olmaz. Çünkü hani burada hep söylüyorum ya, Cumhuriyet sözünün içindeki o cumhur yani halk kelimesi aslında işin açıklayıcı bölümü. Çünkü eğer bunu açıklayamayacak hale gelirsek biz o zaman Cumhuriyet kavramından uzaklaşmış oluruz. Büyük Usta Ceyhun Atuf Kansu Cumhuriyet ağacında şöyle tanımlar. Her yıl burada okuyorum onu, bilinçli olarak okuyorum. Emin olun bunun bir anlamı var. Kafamıza yerleşsin diye. Cumhuriyet sizi bir yerlere sıkıştıran, Fransızcasından İngilizcesinden hareketle sizi bir yerlere oturtan bir kavram değildir. Cumhuriyet sizsiniz. Cumhurdur, halktır çünkü o. Ceyhun Atuf'un söylediği gibi. Bitkilerin, çiçeklerin nasıl bir soyu, bir gelmişi geçmişi varsa bu Cumhuriyet'in de bir gelmişi geçmişi vardır. Anadolu'muzun güzel ağacı alıcın ana ocağı nasıl gülgüller ailesine dayanırsa Cumhuriyet ağacının kökleri de eski ve soylu bir aileye dayanır. Cumhuriyet bir ağaca benzer. Ağacın topraktan beslenmesi gibi Cumhuriyet de halktan beslenir. Cumhuriyet sizsiniz. Cumhuriyet biziz. Bugünkü kutlamaları lütfen elinize aldığınız gazetelerde, televizyonda gördüğünüz o duygusal reklamlarda hepsini bir kenara koyun ve sadece olmasa ne olurdu sorusunun cevabını arayın. Bugün eşitlik mücadelesi yürüttüğümüz, mesela medyada tek seslilik olmasın diye çıkıp burada 5 senedir bas bas bağırdığım zemindir Cumhuriyet. Eğer bunlardan vazgeçersek, sadece bir tek kişinin iki dudağı arasına bırakırsak her şeyi, Cumhuriyet'in kurulma amacından da sapmış oluruz. Yani 97 yıl önce nelerin yaşandığını, neler yaşamak üzere 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkıldığını hepsini unutmuş oluruz. Ama en acıklısı, hani hep söyleniyor ya, bugün size anlatmaya çalıştım. Ömrünün 1/3'ünü savaş meydanlarında geçirmiş. 57 yıllık kısacık bir hayata bu kadar çok şey sığdırmış ve en büyük eserim dediği 97 yıllık bir cumhuriyeti bize armağan etmiş Atatürk'ü anlamak hayal olur o zaman. Oysa şunu unutmayın. Ömrünün bu kadarını savaş meydanlarında geçirmiş bir insan çıkıp eğer şunu diyebiliyorsa, zaruri olmadığı müddetçe savaş cinayettir diyebiliyorsa eğer, o zaman bizim yurtta barış, dünyada barış sözü üzerine daha çok düşünmemiz gerek. Yani Cumhuriyet sadece bir gazetenin verdiği ek değildir. Sadece gazetenin sürmanşetinde yayınlanan bir reklam değildir. Televizyonda gördüğünüz, zeybek oynayan bir Atatürk figürü değildir Cumhuriyet. Cumhuriyet sizsiniz. Cumhuriyet biziz. Cumhuriyet hepimiziz. Ve bugün en büyük bayramımızda varlığımızı kutluyoruz aslında biz. Bugün bizim en büyük bayramımız. 97 yıl önce bugün bizler eşit yurttaşlar olarak dünyanın saygın devletler ailesi arasında yerimizi aldık. Ve bir cumhuriyet olarak alnımız açık, başımız dik hala yürüyebiliyorsak bu sadece bizlerden kaynaklanır. Cumhuriyete gerçekten inanan insanlardan. Yayının başlığında gördüğünüz sevgili Burak Bakış çok güzel bir klip hazırladı bugüne has. Yayını yine onunla bitirelim. Her zaman olduğu gibi. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz ya. İşte odur Cumhuriyet. Birbirimizden vazgeçmeden bu Cumhuriyeti, 97 yıllık Cumhuriyeti daha çok uzun seneler yaşatabilmek, nice yıllara birlikte kutlayabilmek dileğiyle. En büyük bayramımız kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğun en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olmuş Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin doğumun değerli ordusunu bir ve beraber olarak azınkarane yürümesine başlıyor. Fakat yaptıklarımızı asla katil göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş, refah, açıkta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü bu asıl medeniyet seviyesine üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ötüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.